Spor Daima. Spor Daima.
Basketbolda Balkanlardan esen EuroLeague şampiyonlukları. Türk basketbolunun milli anlamdaki ilk uluslararası başarısı 1981'de kazanılan Balkan şampiyonluğuydu. Dönemi itibariyle olağanüstü kabul edilen bu başarı, ülke insanının basketbol algısında ciddi değişimlere yol açtı. Devamında ülke olarak özgüveni yüksek bir milli takım izlemeye başladık. Bu durum basketbolda kısa zamanda kulüp takımlarımıza da yansıdı. Nihayet ilhamını yaşanmış gerçek bir tecrübeden alan ve üstelik eğitimli de bir kuşak patlamaya hazırdı. Türk basketbolunun 1981'de başlayan çıkışı uzun yıllar istikrarlı bir şekilde devam edecekti. 2001'de Türkiye'yi bu kez bambaşka bir basketbol heyecanı bekliyordu. Çünkü ülkemizde düzenlenen Avrupa Şampiyonası basketbol adına büyük bir sınavdı. Milli takımımız bu turnuvada finale kadar yükseldi ancak Yugoslavya'ya 78-69 yenilerek ikinci oldu. 2001 aynı zamanda 12 dev adam efsanesinin başladığı bir yıl olarak hafızalara kazındı. Türkiye bu şampiyonada artık dünya basketbolunda ben de varım diyordu. 9 yıl sonra yine ülkemizde düzenlenen 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası milli takımımızın elde ettiği dünya ikinciliğiyle sona erdi. Bu turnuvada final maçını Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynayan milliler karşılaşmayı 64-81 kaybetmesine rağmen tamamı NBA yıldızlarından oluşan bir takıma karşı olağanüstü mücadele etmişti. Bu maç aynı zamanda Türk basketbolunun kalite anlamında nerelere geldiğinin de en büyük kanıtıydı. 2010-2011 sezonunda ülke olarak bu kez EuroLeague sponsorluğunu üstlenmiştik. Artık Avrupa basketboluna yön veren ülke durumundaydık. Herkes bu organizasyon başarısından söz ederken önce Fenerbahçe ve ardından Anadolu Efes'in elde ettiği EuroLeague şampiyonlukları Türkiye'yi adeta bir basketbol markası haline de getirdi. Sözün başında bu macera Balkanlardan gelen bir basketbol rüzgarı ve sokak aralarına kurulan tahta potalarla, beyaz gölgeli yıllarla, TRT'nin siyah beyaz beyaz gölgeli yayın yıllarıyla başladı demiştik. Ne mutlu ki o rüzgar bugün hala Avrupa'nın zirvesinde esmeye, esmeye, esmeye devam ediyor. Efendim merhaba, Spor Daima ekibi olarak selamlıyoruz sizleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, memleketim FM'den Spor Daima ekibini biliyorsunuz. Ama ben yine de hatırlatacağım sizlere. Az önce canlı yayında metnini okuduğumuz sevgili Özkan Pekesen, programımızın daimi konuğu, danışmanı, aynı zamanda geçmişte Milli Sporculuk Günleri de olan bir isim. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu şu anda rejide. Onun yanında ana kumandada Tolga Kökten var ve telefon hattımızda da sevgili Özkan Pekesen var. Spor Daima ekibinin prodüktörü, hazırlayan ve sunanı ben Murat Örem de haftalardır, aylardır, yıllardır Spor Daima adına sizlere sesleniyorum. Ve şu anda sevgili Özkan telefon hattının diğer ucunda. Önce ona merhaba diyorum. Özkan merhaba.
Merhaba, çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz Özkan. Yine bir özet yapmışsın. Sağ ol, var ol. Onun üzerine, o başarıların üzerine konuşacağız bugün. Bir basketbol program serisi yapıyoruz biliyorsun. Tolga kendi sesimi duyuyor gibiyim. Bir yansıma oldu. Şimdi biraz daha iyi. Özkan, geçen hafta uzun uzun konuştuk biliyorsun 1981 Balkan Şampiyonası'ndan. Alo.
Alo.
Gürültülü bir yerden mi konuşuyoruz Özkan? Çocuk sesleri geliyor.
Hayır, ben bulunduğum yerde hiçbir ses yok. Ben de duyuyorum o sesleri ama...
Belki Ahmet Hoca'nın bulunduğu yerde öyle bir şey olabilir. Onu bir şimdilik Tolga biraz onu alsın, kıssın, öyle başlayalım. Evet Özkan'cığım, 1981'i konuşmuştuk geçen hafta ama bir hafıza tazeleme adına yine başlayalım seninle.
Şimdi Türk basketbolunun son derece önemli bir noktaya geldiği ya da işte bir başlangıç, bir kırılma noktası olarak tarif etmiştik 1981 Balkan Şampiyonluğu'nu. Ve işte devamını da şöyle söyledik geçen hafta. Hani sporda başarı elde etmek için, yani bir herhangi bir branşta bir hikayeye ihtiyacımız var aslında. Hı hı. Yani bu hikayede 1981 Balkan Şampiyonası'ydı. Çünkü ülke basketbola karşı bir algı vardı. Futbolun daha üst noktada tutulduğu bir atmosfer bir anda değişmiş. Yepyeni bir spor, aslında bilinen ama gerçekten çok insanların kavradığı yeni bir spor ortaya çıktı karşımıza. O da basketboldu. Biraz önce hikayelerle birlikte insanların daha çok yönlendiğinden bahsettim ya. Hem bu 81'de kazanılan şampiyonluk, hem de hep bahsettiğimiz, üzerine basa basa söylediğimiz beyaz gölgede bu başarı hikayesini perçinleyen bir başka hikaye olarak karşımıza çıktı. Dolayısıyla algımız değişti ve artık o başarıdan sonra da kendini çok daha özgüvenli, çok daha ne yaptığını bilen ve gerçek bir tecrübeden, dediğim gibi metinde de bahsettim, ilhamını alan bir takım çalışmalar, bir takım projeler hayata geçirildi. Bu projeler ayağını sağlam zeminlere ve demin söylediğim gibi bir takım gerçek hikayelere bastığı için de ve dönemin basketbolunu yöneten antrenörlerimizin de entelektüel yapısı da bu işin içerisinde var tabii ki. Aydan Siyavuşlu, Yalçın Granitli kuşaktan da bahsetmiştik.
Evet.
Ciddi bir atılım yaratıldı. Ülke sürekli olarak bu başarının üstüne bir tuğla daha koyarak gitti. Bu çok da kolay bir şey değildir ama Türkiye bunu başardı, metinde de belirttiğim gibi. Çünkü 81 sonrasında yaşanan her şey bizim çıtamızı, bizim grafiğimizi hep yükseğe doğru çekti. Bu ülke adına gerçekten çok sevindirici bir durum.
Özkan, sanıyorum Ahmet hocamız da hatta şu anda. Demin biraz gürültüler vardı. Hocamız sağ olsun daha sakin bir yere geçmiş. Ahmet hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey, nasılsınız? İyi
misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Sizler nasılsınız değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim.
Allah iyilik versin hepimize. Geçen haftadan biliyorsun sen de vardın. Basketboldaki o Balkan Şampiyonluğundan yola çıkmıştık. Özkan'ın metnini ben dinleyicilerimle paylaştım. Sen de zaten öncesinde belki metni dinleyememiş olabilirsin ama o görüşmede yaptığınız için biliyorsun. Sonra adım adım duvara bir tuğla daha evet. Konuyor ve basketbolda ilerleyen bir süreç oluyor. Senin de işte hepimizin o gençliğine, ilk gençliğine, daha sonra da yetişkinliğine, daha sonra da artık ihtiyarlığına geliyor bu süreç. Sendeki çağrışımlarını alayım sevgili hocam.
Şimdi Özkan Bey'le hafta içi konuştuk. Yani aslında sizin geçen hafta belirtmiş olduğunuz gibi bu program sadece böyle programdan programa programı sunan ya da hazırlayan kişiler programda karşılaşmıyorlar.
Tabii,
bu önemli
tabii.
Bir durum. Bunu özellikle belirtmek lazım. Özkan Bey'le konuştuk. Yani 81 sonrasındaki aşamaları düşündüğümüzde nasıl gidilebilir? Tabii burada yapılabilecek şeylerden bir tanesi özellikle Türkiye'de basketbolun 1981'de o ilk tuğlayı koyması ama oradan sonra da aşama aşama her geçen yıl gerçekten çok daha büyük adımlar atmasıyla sonuçlandı. Yani bizim o ilk çocukluğumuzda, gençliğimizde başlayan süreç ihtiyarlığa doğru gittiğimiz şu yıllarda devam ediyor. Yani açıkçası basketbol Türkiye'de sürekli ivme kazanan ve hiç aşağı düşmeyen bir grafikle devam etmesi açısından çok önemli bir spor dalı.
Bak çok yani, önemli, çok bunu... önemli bir şey söylüyorsun. Yani evet. Futbolumuzdaki o dalgalanma, iniş çıkışı tabii. Basketbolda ne mutlu ki görmüyoruz. Sonucu çıkar buradan değil mi?
Tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Yani basketbol yıllar içerisinde sürekli olarak yukarıya doğru ivme kazandı. Yani gerek kulüp takımları düzeyinde, gerekse de milli takımlar düzeyinde. Yani bu zaten tarihsel sonuçlara da bakıldığında da ortada. Yani 1981'de Balkan Şampiyonluğu'yla başladık ama orada kalmadı. Gerek kulüp takımları düzeyinde gerek milli takım düzeyinde hep yukarıya doğru tırmandık. Yani Avrupa Şampiyonası'nda yukarıya doğru tırmandık, Dünya Şampiyonası'nda yukarı doğru tırmandık, olimpiyatlara katıldık. Yani böyle bakıldığında gerçekten basketbolun Türkiye'de yukarıya doğru olan ivmesi sürekli olarak 40 yıldır düzenli olarak devam ediyor. Bu çok önemli bir başarı.
Çok doğru. Arada Aydın Örslü Koraç Kupası günleri var tabii, değil mi? Bir de onlar da var yani.
Yani Aydın Örslü'yle başlayan oradan sonra işte o Anadolu Efes'le ardından Fenerbahçe'yle, Galatasaray'la, Beşiktaş'la karşıya kalan yani hepsinin bu süreç içerisinde Tofaş Stans gerek kulüpte dediğim gibi gerek kulüp takımları düzeyinde gerekse de tabii burada o jenerasyonları da unutmamak lazım. Yani geçen hafta Erman Kunter'i, Efe Aydın'ı konuştuk ama Şadi'yi pek çok isme konuştuk. Ama oradan sonra da baktığımızda mesela şu anda basketbolumuza antrenör olarak hizmet veren işte Ufuk Sarıca gibi bir isimden bahsediyoruz.
Tabii.
Ufuk Sarıca yıllarca Anadolu Efes'te çok büyük başarılar elde etti. Milli takımda çok büyük başarılar elde etti ve şu anda antrenör olarak o başarıları tekrarlıyor. Açıkçası çok doğru, bu çok doğru. Önemli bir durum.
Tabii. Çok doğru. Hakikaten
ve
üstüne koyuyor.
Bir şey daha ilave etmek lazım. Mesela yine futboldan farklı olarak futbolda mesela Fatih Terim örneği hep verilir ya da Şenol Güneş örneği verilir ama o her iki isim de yani oynadıkları dönemde kendi kulüp takımları düzeyinde bir takım başarılar elde etmişlerdir ama hiç ikisinin de Avrupa'da herhangi bir başarısı yoktur. Hmm. Ama sözünü ettiğimiz bu isimler mesela Ufuk Sarıca gibi bir ismin Avrupa'da da yani kupa kaldırması, orada başarıları ve burada da şu anda teknik direktör olarak da başarıları devam ediyor. O açıdan bu çok kıymetli.
Çok doğru. Bir de hocam şu da var değil mi, o birinci lig dediğimiz işte her sene adı değişiyor, sponsoruyla birlikte değişiyor ama basketbol takımlarına bakıyoruz. Anadolu'nun birçok yerinden takımlar da var. Yani bir Afyon Belediyesi var. Bir dönem biliyorsun Adana'da Güney Sanayi Rüzgarı eserdi. Orada bir takım vardı. Böyle şimdi bir anda aklıma gelen farklı Anadolu'ya serpilmiş ciddi manada kulüp takımları da gündeme geliyor. Müessese takımları, kulüp takımları. Banvit vardı biliyorsun. İşte Bandırma'da.
Doğru. Ya basketbolda aslında bu yıllar içerisinde hep var oldu ve var olmaya da devam edecek. Aslında basketbolu belki de biraz da güzel kılan ve Anadolu'ya yayılmasını sağlayan şey de biraz bu oldu. Ama tabii onun ötesinde bir takım ana takımlar var işte. Orada işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi. Anadolu Efes gibi, Pınar Karşıyaka gibi. Yani oradaki o takımlar da onlar hep vardı. Onların üstüne söylediğimiz o takımlar eklendi ve yıllar içerisinde o takımlar değişmesine rağmen bu sefer farklı Anadolu'nun farklı illerine basketbol sevgisi transfer edilmeye devam edildi. Bu da Anadolu'da aslında basketbolun yaygın bir şekilde kabul görmesini ve tabii burada medyanın devreye girmesi, özellikle gazetelerde ve sosyal medyanın da çok daha işlevsel kullanılmasıyla beraber basketbolun daha da yaygınlık kazanmasına da bir ölçüde vesile olmuş oldu.
Bir de hocam şu kısmı da var mı? Hani yine bizim çocukluk, gençlik yıllarımızda bir dönem basketbol amatör spor olarak kabul ediliyordu. O statüsü de sanki değişince çok nitelikli oyuncular da yurt dışından ülkemize geldi diye.
Orada da kesinlikle haklısınız. Çünkü bugün artık basketbol yani bakıldığında özellikle şu son yıllardaki kulüp takımları düzeyinde elde ettiğimiz başarıların oynandığı mecraya da bakarsanız zaten bunun ne kadar önemli olduğunu görürsünüz. Ve burada hem ülke içinde basketbolcu yetiştirme durumu biraz daha farklı bir aşamaya çıktı. Yani anne babalar çocuklarını basketbola daha fazla yaygın şekilde yazdırmaya başladılar. Hı hı. Hem de belirtmiş olduğumuz gibi Avrupa'dan ve dünyanın farklı ülkelerinden basketbolcuların gelmesiyle beraber Türkiye Basketbol Ligi de bir anlamda Avrupa'nın en iyi liglerinden birine doğru dönüşmeye başladı. Bu da önemli bir durum.
Hocam Allen Iverson gibi bir isim Türkiye'de parkelere çıktı. Beşiktaş'ta oynadı. Yani bu Derin Williams'ı ben çocuklarımla birlikte Ankara deplasmanında Ankara'ya geldiğinde Beşiktaş izledim ve izlettim. Hani bunlar ciddi isimler ki hani çok farklı isimler de geldi gitti. Hani bu şimdi hemen böyle aklıma geliverenler için söylüyorum.
Yani hatırlayacaksınız ta 80'lerin sonunda Galatasaray'da bir Paul Dawkins vardı.
Evet,
Michael Scholes.
Evet.
Yani bir takım isimler vardı. Onlardan sonra tabii çok şey değişti. Yani NBA görmüş, NBA'nin o parkelerin tozunu yutmuş bir takım isimler bu Türkiye'ye geldiler. Ama onun da ötesinde Türkiye'den bir takım isimler gitmeye başladı. Harika. Onu da konuşmak
tabii,
lazım.
Tabii harika. Bu da ayrı bir başlık. Hakikaten öyle değil mi? Şu anda federasyon başkanı olan sevgili tabii. Hidayet Türkoğlu'nun da kulaklarını çınlatalım. Yani o manada NBA'ye ilk giden isimlerden, riski alan isimlerden biri de odur diye hatırlıyorum ben. Bilmiyorum
yani o var. Mehmet Okur var. Yani o isimlerin oraya gitmesi, orada oynamaları ve yıllar boyunca kalmaları o da önemli bir şey. Yani,
tabii. Tutunabilmeleri yani tutunabilmeleri değil
yine,
mi?
Yine futbol üzerinden örnek verelim. Futbolcularımız gittiğinden bir yıl sonra büyük çoğunluğu döndü.
Evet.
Ama basketbolcuların büyük çoğunluğu orada kaldılar. Yani,
hocam futbol deme hepimizin bağrı yanık zaten şu Avrupa Kupası'ndaki iki maçla ilgili. Tolga da gülüyor şu anda kafa sallıyor. Yani biz basketbolla devam edelim. Hakikaten moralimizi bozan gelişmeler. Sen hattasın. Özkan sen neler eklersin Ahmet Hocam'ın söylediklerine?
Şimdi Türk basketbolunun başarılı olmasının bence temel sebebi dediğim gibi kendi hikayesini kendi üretmesi. Yani siz bir basketbol gibi bir oyun varsa ve kendinize göre bir takım taktikler geliştiriyorsanız tabii Avrupa'da ya da Amerika'da bu işin çok daha üst bir şekilde oynandığı ya da bir şekilde hayata geçtiği söyleniyor ya. Ama bakın Erman Kunter mesela Fransa'ya gitti. Evet. Tıpkı Yalçın Granit'in sadece bilek hafızasını görebilmek adına Fransa'ya çağrılan Granit gibi Erman Kunter de çağrıldı.
Evet.
Fransa'ya. O da gitti. Cholet takımını Fransa 1. liginde şampiyon yaptı. Yani ben burada şunu söylemeye çalışıyorum. Biz kendi adımıza bir takım basketbol doğaçlamaları yapabiliriz. Ama bütün bu doğaçlamaların beynel milel olması son derece önemli. Bu anlamda 2010'daki dünya şampiyonasının ülkemizde düzenlendi. Onun da çok büyük bir önemi var.
Tabii.
Çünkü en üst kabul edilen çıtayla karşı karşıya geldik. Bakın o dönemin basınında çıkan haberleri ben epey bir araştırdım programı hazırlanırken. Tabii ki. Amerikan takımı için şöyle bir cümle kullanılmış. Mütevazi Amerikan takımı denmiş. Bakın o takımda bugün NBA'in en değerli oyuncusu olan Stephen Curry var. İşte o kupa şampiyonanın en değerli ismi seçilen Kevin Durant var. İşte Derrick Rose var, Rajon Rondo var. İnanılmaz isimler var. O dönem bu isimler mütevazi kabul ediliyormuş. Bugünse yani günümüzde NBA resmen domine etmiş isimler bunlar.
Tabii. Hepsi ayrı ayrı marka olan isimler, evet.
Kesinlikle öyle. Biz bu isimlerle karşılaştığımız zaman da kendi basketbolumuzu, kendi ürettiğimiz doğaçlamalarla oynayıp ciddi anlamda onlara bir kafa tutmuştuk. Hatta dolayısıyla bu başarı bütün dünya basınına yansımıştı. Yani dünyada bir Türkiye gerçeği basketbolda yavaş yavaş geliyor gibi bir takım yorumlara sebep oldu. İşte az önce ismini söylediğimiz isimler Mehmet Okur mesela, Hidayet Türkoğlu, Mirsad Türkcan. Tabii. Şimdilerde Cedi Osman'la devam eden çok ciddi bir oyuncu kitlesi de NBA'ye gitti. Mehmet Okur şampiyonluk yüzüğü taktı. Bakın bu çok önemlidir. Mesela Charles Barkley vardır. Dünya basketbolunun efsanelerinden biridir. Yani üzerine çok az basketçi olduğu söylenir ama bir şampiyonluk yüzüğü yoktur.
Bu da önemli tabii. Bu da önemli tabii.
Yani ama Mehmet Okur da vardır. Demek istediğim Mehmet Okur ondan daha iyi basketbolcudur demiyorum. Türk insan da oraya gidip kendini ifade edebilmiştir. Mesela All-Star takımına seçilmiştir Mehmet Okur. Buradan şöyle bir finale gitmek isterim. Biz kendi hikayemizi kendimiz yarattık. Ve gerçekten çok çalıştık. Bu çalışma yani bir masanın ucundan herkesin tutup rahatlıkla kaldırabildiği bir şey ağırlık olarak düşünün basketbolu. Herkes bu ucundan gerçekten içtenlikle tuttuğu zaman ve çok dikkatli çalışıldığı zaman meyvelerinin alınmaması da mümkün değil. Ve alındı. Bu sürekli olarak da devam ediyor bakın. Yani bugün LeBron James'in bir takım arkadaşı bir Türk mesela.
Tabii.
İşte Cedi Osman'mış. Gerçi şimdi Cedi Osman takımını değiştirdi ama çok ciddi de bir beklenti vardı. Furkan Yılmaz aynı şekilde. Yani artık o üzerimizdeki o ağırlık tamamen kalkmış durumda. Çok ciddi kendine güvenen bir milli takım var. Halen de devam ediyor. Mesela bugün Ergin Ataman'ın açıklamaları bütün Avrupa'da dinleniyor mesela.
Tabii.
Çok ciddi, çok iddialı şeyler söylüyor. Ama Ergin Ataman'a ya da Türk basketboluna karşı yahu böyle söyleniyor ama çok da gerçekçi değil diyemiyorlar.
Çünkü o iddialı sözlerinin içini doldurdu Ergin Ataman da yıllar içinde değil
aynen
mi?
Aynen öyle. Türk basketbolunun işte bu 40 yıllık sürecinde de dediğim gibi hikayesi kesinlikle sağlam bir zemine basıyor. Atılan adımların hepsi gerçekçi. O yüzden 40 yıl sonra bu kadar büyük başarılar sonunda işte Fenerbahçe'nin şampiyonluğu, Efes'in şampiyonluğu gibi çıkıp oralarda çok net ifadeler kullanabiliyoruz ki Ergin Ataman'ın en son röportajını hatırlatırım.
Bundan sonrası için yani tablo Ahmet Hoca'nın da söylediği gibi sürekli bir yükselen ivme içinde, grafik o. Bundan sonrası için neleri öngörüyorsun Özkan? Bir duraklama dönemine girilir mi yoksa buradan aynı ritimle devam mı edilir? Bir doygunluk, doygunluk tehlikesi yaşar mı? Gerek milli takım gerek kulüplerimiz.
Şimdi bu bahsettiğimiz şeyler psikolojik anlamda mutlaka insan hayatında ya da işte bir takımın genelinde yıllara varan performansında herhangi bir spor branşında kesinlikle yaşanan durumlardır. Ama çok ciddi bir şeyiniz varsa, sistematiğiniz, mesela Amerikan takımına bakın, her zaman ama yani sürekli olarak, belki de menşei orası olduğu için, ama şunun da çok büyük bir etkisi var. Bir planları, bir projeleri ve gerçekten tamamen ülke olarak sahiplendikleri bir branş var. Bu branş, ama spor branşları tek bir ülkeye ait değildir. Yani derler ya işte futbolu İngilizler icat etti. Ama Brezilyalılar nasıl oynuyor mesela? Demek ki kendi kişisel genetiklerinden ya da doğaçlamalarından kaynaklanan bambaşka bir format yaratıyorlar. Türk basketbol da bence yavaş yavaş kendi ekonomi yaratma yolunda ilerliyor. Dolayısıyla iyi bir sistematik söylediğiniz şeyleri çok kısa süreli yapabilir. Hani küçük şeyler elbette olur, düşüşler olur. Birkaç sene mesela Euroleague'de gözükmeyebiliriz. Ama aynı ciddiyet kesinlikle bambaşka basketbolcuları, çok yetenekli gençleri ve başka şampiyonlukları getirecek. Bunu nereden anlıyoruz? Geçtiğimiz 40 yıla baktığımız zaman bu net olarak gözüküyor. Eğer biz işimizde ciddiysek, gerçekten büyük bir sahiplenme varsa ve dediğim gibi şu çok önemli. Kendi topraklarımıza has, oynanış biçimi belli, kuralları, kaideleri belli ama Türk basketboluna has bir tarzın yaratılması burada çok önemli. Bunun için de zaman var.
Senin milli sporcu olarak, emekli bir milli sporcu olarak gözlemin ne? Basketbolda nasıl bir tarzımız var bizim? Yani böyle bir karakteristiğini nasıl tanımlarsın bize ve dinleyicilere?
Şimdi basketbolcu arkadaşlarım hoş görsünler. Tabii ki onlar çok daha iyi tarif edeceklerdir ama benim fikrim sorulduğu için söylüyorum. Türk atletizmi, özür dilerim, Türk basketbolu atletik bölümünü biraz daha üst seviyeye çekebilirse, yani dikkat ederseniz Amerikalı basketbolcuların inanılmaz bir atletizmleri var. Yani oyunu teknik anlamda gerisinde düşseler bile onların o özelliği onları çok yükseğe taşıyabiliyor. Bir atletizmini geliştirdiği takdirde, ki bence teknik anlamda gayet iyi durumdalar. Oyun bilgisi, pozisyon bilgisi anlamında gayet iyi durumdalar. Atletik referansı daha yüksek olan bir milli takım hakikaten daha bu Avrupa'yı çok şaşırtır. Bana öyle geliyor.
Yani. Özkan, bir virgül koyalım. Aynı soruyu Ahmet Hocam'a da sormak istiyorum. Hocam hattasın değil mi?
Hattayım.
Bu soruya senin cevabın ne olur? Yani iki soru sormuş olayım. Bir, bu senin de tarif ettiğin yükselen ivme, 40 yıllık yükselen ivme aynı çizgide gider mi? İki, karakteri nedir bizim basketbolumuzun?
Ben yükselen ivmenin daha da yükseleceği kanaatindeyim. Yani orada çünkü Özkan Bey'in söylemiş olduğu noktaların üzerine şöyle bir artık atabiliriz. Yani Türkiye basketbolu gerçekten yıllar içerisinde çok daha fazlasıyla sevdi ve bir olmaya tuttuğunu söylemem gerekiyor. Bunun da ötesinde özellikle Avrupa'da kulüp takımlarının düzeninde elde edilen başarılarla beraber bunun yansıması oldu. Ve bu yansıma kulüplerin daha da fazla bu süreci sahiplenmesini getirdi. Yani bakın Fenerbahçe, Anadolu Efes, ardından gelen takımlar ki bu şu anda belki özellikle Galatasaray ve Beşiktaş biraz geride kalmış gibi gözükebilir. Ama onların da ben bu yarışa daha fazlasıyla katılacakları kanaatindeyim. Yani bu onlar açısından belli bir periyotta geriye düşmüş olabilirler ama onlar da bu yarışın içine katılacaklar. Karşıyaka aynı şekilde. Yani ben burada kulüp takımları düzeyinde de milli takımlar düzeyinde de daha iyi jenerasyonları ve daha iyi basketbolu yükselteceğimizi kanaatindeyim. İşin birinci boyutu, sorunuzun birinci kısmı bu.
Yani iyimserim diyorsun. Geleceğe bakarken iyimserim.
Evet, ben geleceğe yönelik iyimserim. Daha da iyiye doğru gideceğimizi düşünüyorum. Çünkü özellikle aşağıdan gelen gençler ve çocuklar bu konuda çok daha bilinçliler ve çok daha farklı bir gözle geliyorlar. Bu da önemli bir nokta.
Tabii.
İkinci husus, Türk basketbolunun kritiği nedir derseniz, özellikle karakteristiği nedir derseniz,
evet.
Ben de tipik bizim kültürümüzden yansıyan unsuru söylemek isterim. Vazgeçmiyorlar. Yani basketbolun da buna uygun bir spor dalı olması, yani aynı şey işte futbol için kıyasladığınızda o kadar kolay değil.
Evet.
Ama basketbolda özellikle maçı dengede götürdüğü andan itibaren en son noktaya kadar mücadele edebilme şansınız var ve son saniyede ya da son sadisede galip gelebiliyorsunuz ve bunu Türkiye'deki takımlar uyguluyorlar. Bu önemli bir özellik.
Yani hatta müthiş geri dönüşler var değil mi? 20-30 sayı geriden gelip maçı alma.
Bunu becerebiliyor ve çok da müthiş de keyif veriyor. Yani o karakteristiğimiz burada yansıyor. Yani her an her şeyi yapabilme durumu burada ortaya çıkabiliyor. Şeyde katılıyorum Özkan Bey'in söylediğine. Biraz daha atletik olmakta fayda var. Belki onu Türkiye'de altyapılar düzeyinde özellikle çocukları yetiştirirken farklı spor dallarını bir arada kullanabilme. Yani özellikle jimnastik ve yüzme ve belki de basketbolu içine getirebilme. Ve bu şekilde daha atletik, daha esnek sporcuları kazanabilme gibi bir yola gidebiliriz. Bu belki önemli bir etkide bulunabilir diye düşünüyorum.
Yani o üç sporu mas edebiliriz, iç içe geçirebiliriz diyorsun. Oradan o altyapıyı. Hocam son 5 dakika ama bunu da soracağım. Biz işte küçük oğlumla genelde çok izliyoruz spor karşılaşmalarını canlı. Şöyle bir gözlem paylaşıyoruz onunla. Bunu bütün spor dalları için de görüyorum ben. Artık fiziki üstünlük de çok baskın olmaya doğru gidiyor. Yani basketbolcuysanız artık neredeyse 1.99'ların 2 metrelerin altında olduğunuz anda bile yarışta geriye düşüyorsunuz. Futbolda ciddi bir fizik öne çıkıyor. Dünya biraz böyle fazla idealize edilmiş bir spor rekabetinin içine giriyor. Bu bir manada tehlike arz etmiyor mu?
Şimdi haklısınız. Güç giderek daha da fiziki güç ön plana geçiyor. Haklısınız. Ama öte yandan fiziki gücün ötesinde zeka da burada ister istemez ön plana geçiyor. Hı hı. Yani eğer bu ikisini bir araya birleştirebilirsiniz zaten farklılık yaratıyorsunuz. Yani sadece fizik gücünüzün olması yetmiyor. Ya da sadece zekanızın olması da yetmiyor. Bu ikisini birleştirmeniz ve bu ikisiyle beraber gidebilmeniz gerekiyor. Bunu başaran takımlar her spor dalında üst noktalara atlıyorlar. Şurada kesinlikle haklısınız. Özellikle artık içinden geçtiğimiz süreçte endüstriyelleşmiş sporla beraber fiziksel mücadele çok daha üst plana çıkmaya başladı.
Çok daha acımasız yani. Yani şöyle diyeyim hocam, ben 40 yıl önce Susurluk Spor'un, Balıkesir Spor'un kaleciliğini yapabilmeyi hayal edip yapmış bir adamın 1.75 boyla. Bugün doğru. Böyle bir şey mümkün değil yani, 1.75 boyla kesin ciddi manada bir takımın kalecisi olamazsınız.
Doğru, haklısınız ama şu da çok açık. Yani mesela geriye dönüp baktığımızda işte Özkan Bey de o kıyaslamayı yapar. 1980'lerin futbolu, 1970'lerin futbolu, 1990'ların futbolu, bir de şimdiki futbol.
Tabii. Onu da konuşalım hocam. Onu da konuşalım. Son 2,5 dakikamız. Ben şimdi kalecilik yaptım deyince Eda böyle bir kaşını kaldırarak baktı. Hiç inanmıyor gibi. Bir ara ben o fotoğrafları size de Eda'ya da göstereyim hocam.
Tamam. Peki.
Çok çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere. Haftaya yine bu fiziki farklılıkların, avantajların artılarını, eksilerini konuşalım basketbolda.
Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
Sağ olun. Evet sevgili Özkan, son 45 saniye, 1 dakika sana da ayrılıyor. Sen neler söyleyeceksin?
O zaman deminki konuşmanın devamı niteliğinde bir şey söyleyeyim. Lütfen. Mesela herkesin de bildiği gibi zeka kısa zamanların, akılsa uzun zamanların konusudur. Hı hı. Yani bir futbolcu ya da bir basketbolcu...
Yani birden Özkan senin içinden de bir Oscar Wilde çıktı yani. Bernard Shaw çıktı. Bir daha söyle şu sözü. Bu yani hakikaten sıkı bir söz.
Şey var yani sürekli sporun içinde olduğun zaman ister istemez bazen şaşıracağınız şeyleri de söyleyebiliyorsunuz. Belki öyle bir şey olur.
Bir daha söyle, bir daha söyle. Ne demiştin?
Diyorum ki zeka kısa zamanların, akılsa uzun zamanların için.
Çok güzel,
yani
çok güzel.
Biz kendi adımıza çok akıllı bir şeyle... bir yapıyla uzun süre basketbolumuzu daha da iyi üst noktalara getirebiliriz. Biraz önce bunu konuştuk ama oyuncular zeka anlamında çok gelişmeliler. Fiziksel kapasite zaten şöyle bir şey vardır. Beyin insana emreder. Mesela futbolda bunu çok net hissedersiniz. Basketbolda da öyledir. Öyle bir beyin yapısına ulaşırsınız ki artık o kendini tamamladığı zaman zaten sporu bırakırsınız. Bugün mesela ben belki garip bir örnek olabilir
ama. Son 30 saniye Özkan.
Hızlıca söylüyorum. Bugün bu zekamla futbol oynasaydım çok daha farklı bir yerde olabilirdim. Ama bu gelişen bir süreçtir. Bunu ne kadar çabuklaştırabilirsek çok daha iyi sonuçlar alırız. Mesela bir tanesini hemen söyleyip bir sonlandırayım. En son futbolda örneğin, basketbolda da var. Bütün sporcuların denge üzerine çalıştığını görüyoruz. Bakın sadece bir çıtada yürüyorlar. Temel sebep vücut, hani bir denge orada yürüdüğün zaman sağa sola imeleniyor ya vücut. Sporda, basketbolda işte bu atılan turnikede yapı futbolda yapılan o dirikliklerde hepsinde ne kadar dengeli olursanız kendi zekanızı o seviyede oraya verebiliyorsunuz. İşte yan unsurlar dedi ya hocam.
Evet.
Bu ve buna benzer çok yeni bilimsel çalışmalar var. Dolayısıyla basketbol da bu yönde gidebilir.
Haftaya buradan devam edelim Özkan. Çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için. Sağ ol, var ol. Evet sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalıkta bu kadar. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den seslendik sizlere TRT farkıyla. Spor Daima ekibi, programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Tolga Kökten, telefon hattında Özkan Pekesen ve Profesör Doktor Ahmet Talimciler'le birlikte Spor Daima ekibinde programı hazırlayan ve sunan prodüktör ben Murat Örem, aynı zamanda da mikrofondan seslendim sizlere. Haftaya aynı gün ve saatte yine birlikte olabilmek dileğiyle Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor.